Gerçekten.
Gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Başkent'ten birlikteliğimiz başladı. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize en içten sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz bugünkü hayatın seslerine. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır, kumanda masasında Baykal Alavant ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz yayınımıza her zaman olduğu gibi. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz bizlere. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın adları. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin işte ilk müziği.
Thank you.
15.13 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarında. Evet, öncelikle konuğumuzu siz sevgili dinleyicilerimizle tanıştırayım. Yaşam ve Eğitim Koçu Sayın Eda Dilhan Aydın bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba.
Bugün çok önemli bir konudan söz edeceğiz. Hayallerden hedeflere, hedeflerden gerçeklere bir yolculuk evet. yapacağız. Hedefler bizi hayata bağlayan en önemli unsur aslında hayatımızdaki ama bir türlü de gerçekleştiremeyiz o hayallerimizi. Neden gerçekleştiremeyiz acaba?
Çünkü hayale bakış açımız farklı. Yani negatif bir bakış açımız var. Ne kadar hepimiz hayal kurmaktan hoşlansak da özellikle çocuk yıllarımızda ben aslan ilk lisansım öğretmenlik ve öğrencilerle çalıştığım için biliyorum ki onlar aslında biz yetişkinlere göre çok daha parlak bir hayat yaşıyorlar. Hem yaşantıları hem de hayal edebildikleri için, hayal kurguları çok oldukları için, işte bisiklet almak için hayal kuruyorlar. İstedikleri oyuncağı alabilmek için hayal kuruyorlar. Ama bizler,
her yaşın hayali farklı.
Ama onların hayalleri inandırıcı. Onlar Hı-hı. alabileceklerine inanıyorlar. Bizden evet. farkı o. Biz biraz hayatın bize getirdikleriyle beraber bunları biraz unutuyoruz. Hı-hı. Hayal kurmaya Hı-hı. yetişkinler olarak. Ama küçük yaş grubun hayalleri var ve hedefleri var aslında. Hayal dediğimiz şey bizim lügatımızda ya da bizim gözümüzden bakıldığı zaman olmasını istediğimiz ama gerçekleşmesine dair soru işaretleri olan şeyler. Yani ütopik geliyor bize. Hı hı. O hayal ben annemle yaşamıştım mesela böyle bir şey. Dedim ki işte şöyle bir o iş istiyorum. Şey, böyle işte butik otel istiyorum. Anlatıyorum anneme. Tatildeyiz bu arada. Dedim ki böyle hani 50-55 yaşıma gelince böyle bir şeyim olsa çok mutlu olurum dedim. Annem şöyle durdu. Olabilecek hayaller kur dedi. O zaman anladım ben. Yani bu seminerin adı o zaman aslında ortaya hı-hı, çıktı. Annem hı-hı. bana bir yol açmış oldu bu noktada. Çünkü hayalleri biz olabileceğini düşünmüyoruz. Onlar öyle kalıyor. Daha çok hedeflediklerimiz olur diye planlıyoruz. Hı-hı. Çünkü hayaller daha büyük, daha uçsuz bucaksızmış gibi geliyor bize.
Oysa ki hayal etmek yolun yarısı sanki.
Tabii ama işte o hayali kurgularken evet. hedef olarak belirlediğimiz noktalar yanlış. Hı hı. Hayallerimiz büyük olsun ama hedeflerimiz küçük olsun. Evet. Ben hep böyle söylerim aslında.
Evet. Şimdi kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli hayaller evet. var. Sizinki biraz uzun vadede bir hayalmiş
i̇şte o
galiba
hayal.
Değil mi?
Evet o hayal. Tabii hı. ki şu an için benim için öyle. Yani yaptığım işten de tamamen alakasız bir iş o. Evet. Ben eğitimciyim. Eğitim kökenliyim. Aşağı yukarı 19 yılım. Eğitimde geçti ve bu 19 yıl içerisinde hedeflediklerimi, hayallerimi hedefe dönüştürebilme aşamasında neler yaptığımı anlatıyorum işte ben bu seminerlerde, üniversitelerde. Hayal dediğimiz şey hepimizin kurguladığı ve olmasını istediğimiz daha büyük şeylerden. Yani biz küçük küçük taşlara hedef diyoruz. Çünkü hayal kurduğumuz zaman mesela ben bir yatırımcı bulsam. Bu butik otelim için. Ve bana demez mi arsan nerede? İşte kaç liran var? Nereye konuşlanacaksın? Ne alacaksın? Evet. Nereden alacaksın? İşte çalışan, yardımcı bir sürü soru. İşte ben bu soruların arasında şu an kendi butik bir yeri olan bir insan için, eğitimle uğraşan bir insan için ben böyle afallayıp kalacağım. Ne diyeceğim cevap ben. Cevap veremeyeceğim. Ne diyeceğimi bilemeyeceğim. Çünkü çok ciddi bir araştırma. En az 6 ay, 7 ay belki. Böyle bir şeyin sonu, böyle bir çıktığının sonunda dolayısıyla bana ego diyecek ki dur sen burada ne gerek var? Bak yine uçuyorsun. Hı hı. Ve sonra bu üst üste geldikçe ben hayal etmeyi unutacağım. Ama ben küçük hedefler belirlersem kendime, küçük hedeflerle o büyük hayale ulaşabilir miyim? Evet. Bizim büyük yaptığımız hata bu. Biz hedeflerimizi çok ileriye atıyoruz. Hani bu kişisel gelişimin tırnak içinde işte hani isteğin olsun kısmının hatası burası aslında. Ya lanse kısmı yanlış yapılan tarafı burası.
Peki nasıl ayırt edeceğiz ki o
olabilirlik?
Olabilirlik.
Aha. Olabilir. Yani kendime bir soracağım. Şimdi ben bir hedef koyuyorum kendime. Atıyorum ayda 1000 lira bir kazancım var. Ve bu kazancımı 5000 lira yapmak istiyorum ben. Ama 5000 lira bir soruyorum. Sen 5000 lirayı hak ediyor musun? Şu an kazanabiliyor musun? İçinizdeki ses zaten aman canım yok artık sen de diyecektir. Demek ki o 5000 değil. Hmm. İşte 3000, 4000, 5000 yavaş yavaş iniyorsunuz aşağıya mesela. Örnek veriyorum 2000'de kalıyorsunuz ve 2000 lirada diyor olabilir dediğiniz noktada tamamlıyorsunuz. Benim ilk hedefim bu. Hı hı. Yani bana iç sesim yapabilirsin söylemeli ilk hı hı. adım için. Yani bu işi ilk başlayanlar ilk bu işte Hiç önceden egzersiz olmayan dinleyenlerimiz için söylüyorum. İç sesimiz, başta iç sesimizi dinlemeliyiz. Hiç yapamazsın da diyebilir. O noktada daha hazır değilizdir. Önce ben kendimi mental olarak buna hazırlamam gerekiyor.
Peki o iç sesimiz hiç yapamazsın dediği zaman o zaman hayallerimizi değiştirecek miyiz? Hedeflerimizi farklılaştıracak mıyız? Ya da vadeyi mi uzatacağız?
O konu değil. Hedef yapabileceğim, yani mutlaka yapabileceğim bir şey vardır. Her insanın yapabileceği bir dal var. En az. Oradan başlarsak ben yapabilir olduğumu gördüğüm zaman diğer hedeflerimi, diğer kanallarda da yapabilir olacağım, diğer başlıklarda da yapabilir olacağımı inanacağım o zaman. Bu noktada kendimizi çok zorlamamıza gerek olmadığını düşünüyorum.
Evet. Tabii böyle bakınca da o nelerimiz kalmış oluyor hayal olarak gerçekleştiremediğimiz, değil mi?
Tabii. Zaten bizim bu seminerleri yapmadaki hedefimiz de bu. O hedefleri, hayallerinizi hatırlayın. Çok önemli. Hayallerimizi unutmak bile bence bir işaret. Yani gittiğimiz noktadaki hatalarımızın işareti ya da hayatı yaşamamamızın işareti. Biz hayatı yaşamıyoruz. Hasbelkadar bir sabah kalkıyoruz, işe gidiyoruz, koşturuyoruz. Çoluk, çocuk, sınavlar vesaire. Mesela işte yarın TEOG var. Bu çocuklar çok heyecanlılar şu an. Öğrencilerimi sabahtan beri arıyorlar. Yani hiç anlatamıyorlar heyecanlarını, ne yapacaklarını bilmiyorlar. İşte biz bu karmaşada yaşarken asıl hayatı çok unutuyoruz. Ve sonra başımıza herhangi bir negatif bir şey geldiğinde diyoruz ki ben bunu yapmadım.
Evet. Hep erteliyoruz aslında. Evet. Öteliyoruz hayallerimizi. Belki başkalarının hayallerini dinlemek bizi biraz kamçılar mı bu anlamda?
Orada iki tane yol var. Biri evet başkalarının hayatını dinlediğim zaman yani tipolojilere göre değişir bu. Başkalarının hayatını dinlediği zaman gerçekten mutlu olan, onları örnek olan insanlar vardır ki onlar da ilerlemek için bir plan yaparlar. Biri diğer taraf vardır. Yaptı da ne oldu? Dur ben bakayım yapacak mı? Her hatada ya da her kendince hata gördüğü hatada eleştirecektir dışarıya. İşte bu kişiler kendi yapamadıklarını ancak bu şekilde törpüleyebilirler ya da onu o şekilde yok sayabilir. Onları bir paravan olarak kullanıyorlar başkalarının yaptıklarını ya da hatalarını yaparken o yolda yürürken hatalarını birkaç tane tepki verebilirler ama genel olarak motive olunuyor diye düşünüyorum.
Evet, aslında her şey bir hayalle başlıyor.
Evet, her şey. Her şey. Yani ben kendi hayatım için de aynı şeyi söyleyebilirim. Ben öğretmenken bambaşka bir mecraya başlayıp bir günde hayır tamam bu artık deyip ve öğretme eğitime dair yine paralel bir iş yapıp bambaşka ve bunu yapan birçok öğrencim, danışanım vesaire yani birlikte olduğum arkadaşlarım var. Her şey bir hayalle başlıyor ama hayali giden hedefi planlayarak gitmek gerekiyor.
Evet. Şimdi tabii herkesin hedefi ve hayalleri farklı farklı. Ama sonuçta herkesin tek bir istediği var. Zengin olmak, çok para kazanmak.
Evet, bu.
Peki bu hayalimizi nasıl gerçeğe dönüştüreceğiz? Nasıl ulaşacağız bu hedefe?
Hiçbir şey çalışmadım.
Çünkü herkes belli bir bütçesi var, belli bir işi var, çalışıyor ama o hedef çok büyük.
Bize bu soru çok fazla geliyor seminerlerde vesaire. Mesela üniversitelere gittiğimiz zaman onlar daha çok kariyerle vesaireyle, aşkla, sevgiyle ilgileniyorlar. Daha yaş büyük oldukça şirketlerle konuştuğumuz zamansa bu biraz daha evet sizin sorduğunuz soruya geliyor. Şimdi buna ulaşabilmek için dediğim gibi bir kere koyduğum hedeflerin inanılabilir olması lazım. Yani ütopik olmaması lazım. Benim ona inanmam lazım ve adım adım gitmeliyim bu yolda. 1.000 lira kazanıyorsam 4.000 lira kazanmak bana garip geliyorsa ya da kazanamayacağımı inanıyorsam o an orada kalmalı. Daha küçük bir hedef. 100 lira bir arttırabilirsiniz. Ben bu ayın sonunda kendimi 100 lira arttıracağım ya da 100 lira biriktireceğim.
Parayla ama ilgili... Ama o bizi ne kadar sonra zengin yapar ki?
Ama süre işte süre çok önemli. Yani buradaki denendiğiniz, sınandığımız nokta sabır zaten. Süre. Yani size bu noktada hiçbir başarı pat diye değil. Okursanız hani bütün o başarılı insanların hayatlarını, belgesellerini vesaire ben bütün öğrencilerime de aynı şey ilkokulda izletirim onlara. O başarıyı hiçbiri pat diye elde edememişti. Pat diye elde eden vardır. Buna yani birkaç tanedir ama. Ha, buna inanıyorsanız o da olacaktır. Ama pat diye elde edebileceğinize inanmıyorsanız eğer Bunun için cebelemeye, çok çalışmaya, kendinizi yıpratmaya gerek yoktur. Sabredeceksiniz, yoluna bırakacaksınız. Elinizden gelen en iyisini yapacaksınız. Planla yapacaksınız. Kısadan kastımız nedir ki? 5 sene mi, 1 ay mı, 2 ay mı? Kısadan kastımız ne? 10 yıl mı? Herkesin süre fazla değişir.
Değişir. Aslında hayallerimiz, hedeflerimiz ve seçimlerimiz çok önemli çok. Aslında değil mi?
Çok çok. Kendimizi bilmemiz çok önemli. Ya ben şu an bir atlet, işte ben olimpiyatta koşacağım demem gibi bir şey bu. Yani şu vücutla, şu durumla mümkün olmadığına göre, bu yaşımda mümkün olmadığına göre koyacağım hedefin benimle uygun, ilintili. Ben kendimi iyi bilmeliyim. Bizim en büyük hatamız bu. Biz kendimizi tanımıyoruz. Herkes kendini tanıdığını zannediyor.
Tanımadan hedefler
tanımadan koyuyoruz. Hedefler. Birinin bir de başka birilerinin hedeflerini
o
koyuyoruz.
O zaman biraz tüyolar verelim mi? Nasıl dönüştürebiliriz hayallerimizi gerçeklere, tabii hedeflere ki. Nasıl ulaşabiliriz?
Başlangıçta dediğim gibi kendimizi tanıyacağız. Kendimizi bileceğiz. Ben ne? Ama objektif olacağız. Bu çok önemli yani. Ben öyleyim öyleyim, yok yok öyleyim öyleyim demek de olmuyor bu iş. Kendimi çok objektif değerlendireceğim. Bunu değerlendirirken varsa güvendiğim dostlarım ya da profesyonel destekler, onları alacağım. Bu değerlendirme yaptıktan sonra hayallerimi kendi istedi. Yani mesela işle ilgili bir hayaliniz varsa, her gün işe gitmek istemiyorsanız, her gün gittiğiniz yeri iş olarak görmek istemiyorsanız, işte o zaman kendinizi bilmeniz gerekiyor. Ben hiçbir sabah işe gitmiyorum ama her gün çok çalışıyorum. Bu çok önemli. Kendi yaptıklarınızı, kendi fırsatlarınızı değerlendirmeniz gerekiyor. Örneğin benim bir projem var, Büyük Beden Yaşam diye. Ben bunu ilk kurguladığım zaman bana demişlerdi ki ama sen çok şişmansın, bu olmaz. Ben o zaman demiştim ki işte ben zaten onu anlatmaya çalışıyorum. Hani bizim de bir hayatımız olduğundan bahsetmeye çalışıyorum. O devrede kilo verdim bilmem ne ama benimle beraber 6.000-7.000 kişi var şu an bu döngüde. Yani bu bir, ben krizleri fırsata çevirmek, kriz diye gördüğümüz şeyleri belki de gerekir. Kendinizi tanımanız gerekir. Eğer sohbetten, insanlardan, sorulardan hoşlanmıyorsak biz iletişimci olamayız. Bunu konuşmamızın bir anlamı yok ama ben sayılarla çok iyi olabilirim. İşte o zaman matematikle ilgilenebilirim, iktisatla ilgilenebilirim, ekonomiyle ilgilenebilirim. Çok önemlidir. Düz çizgiyi cetvelle çizemiyorumdur. Ben ressam olacağım dememeliyim bu noktada. Ama belki kulağım çok iyidir ve çok güzel bestelerim olacaktır. Ya da işte benim, yani ya da olumsuzlukları bana tamamen engel olur. Bir de başka bir tarafı var tabii ki. Bu da diğer tarafı. Olumsuzlukları tamamen bana engel olarak değil, beni destekleyici hale getirebilirim. Aynı Büyük Beden'de olduğu gibi. Bunlar çok önemli.
Yani, evet, yani kendimizi çok iyi tanımamız gerekiyor. Yani
hayallerimizi o paralelde kuracağız. Dışarıdan gelenlere, güvendiğim insanlar dışında her eleştiriyi almayacağım. Yani onun eleştiri olup olmadığını süzmem gerekiyor. Doğru bir eleştiri olup olmadığını süzmem gerekiyor. Kendime yararlı, herkesinkini kulağımı bir kenarına yerleştireceğim, aklımı bir kenarına, ama herkesinkini ciddiye almayacağım.
Evet. Yaşama sebebimiz aslında hayallerimiz, evet. Hedeflerimiz. Onun için sahip çıkalım onlara.
Kesinlikle.
Ve bir an önce umutlarımızın, hayallerimizin gerçeğe dönüşmesini dileyelim ve bugün için teşekkür edelim size.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Siz de sağ olun. Görüşmek üzere. Sevgili dinleyicilerimiz, yaşam ve eğitim koçu Sayın Eda Dilhan Aydın'dı konuğumuz. Teşekkür ediyoruz kendisine ve hayatın seslerinde yine müziğe dönüyoruz.
Belli belirsiz bir gülüş vardı, buz gibi suratında. Gider gibi yapmayı denerken nasıl kaldın bak dışarıda. Bizim gibi delilerle uğraşmaya mecalim yok, zahmet etme hiç boşuna, ardındayız bırakmaya. Gidemezsin, biliyorsun, döneceksen neden gidiyorsun? sessiz bir gülüş vardı. Uz gibi suratında, gider gibi yapmayı denerken nasıl kaldın bak dışarıda. Bizim gibi delilerle uğraşmaya mecalim yok, zahmet etme hiç boşuna, ardındayız bırakmaya. Gidemezsin, biliyorsun, döneceksen neden gidiyorsun?
Birini severken bir diğerini yarı yolda bırakıp mutsuz olan, bizim gibi acemiler ne anlar aşktan? Korkuya yenik düşüp kaderine boyun eğecek kadar aciz olan, bizim gibi acemiler ne anlar aşktan? Bizim gibi acemiler ne anlar aşktan? Bizim gibi acemiler ne anlar aşktan?
Gidemezsin, biliyorsun, döneceksen neden gidiyorsun?
Birini severken bir diğerini yarı yolda bırakıp mutsuz olan, bizim gibi acemiler ne anlar aşktan? Korkuya yenik düşüp kaderine boyun eğecek kadar aciz olan, bizim gibi acemiler ne anlar aşktan? Bizim gibi acemiler ne anlar aşktan? Bizim gibi acemiler.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Yusuf Özkan var. Hemen merhaba diyoruz kendisine.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Evet sevgili Yusuf Özkan, Avrupa Komisyonu özellikle çocuk istismarının tehlikeli boyutlara ulaştığı sosyal medyaya girişe sınırlama getirme kararı aldı. 16 yaşın altındakiler ebeveynlerinin izni olmadan sosyal medya kullanamayacaklar. Bu konuda tehlike ve alınması gereken önlemler konusunda neler paylaşacağız? Keşke ülkemizde de böyle olabilse, değil mi?
Kesinlikle çok ciddi bir sorun bu. O yüzden de sorunun büyüklüğü karşısında Avrupa Komisyonu adım atmak zorunda kaldı ve önümüzdeki yıl sonundan itibaren sosyal medya girişlerde 16 yaş sınırının uygulamaya konulmasını kararlaştırdı. Bu nasıl uygulanacak? Şimdi bunun yolları aranıyor. Çünkü 15 yaşında bir çocuğa ebeveyn izni olmadan sosyal medyayı yasaklamak da çok ciddi bir sorun. Çünkü Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre gençlerin büyük bölümü akıllı telefon kullanıyor ve bu nedenle de çok ciddi sorunlar yaşanıyor. İşte bunun önüne geçilmesi için hem Avrupa Komisyonu hem de Avrupa ülkeleri çözüm arayışı içerisindeler. Ancak özellikle sosyal medya sitelerine bu konuda çok ciddi uyarılar yapılıyor ve yasanın da yürürlüğe girmesinin ardından çok ciddi yaptırımların geleceği belirtiliyor.
Sadece Hollanda'da değil, ülkemizde de, Almanya'da ve İspanya'da da durum pek farklı değil galiba. Çocuklar akıllı telefonların yarattığı tehlikelerden habersiz ne yazık ki.
Kesinlikle öyle ve bu yüzden de çok ciddi uyarılar yapılıyor. Çünkü Hollandalı uzmanlar bu konuda kapsamlı bir araştırma yaptı Hollanda polisiyle birlikte ve okullarda yapılan çalışmalarda gençlerin bu tehlikelerden habersiz olduğu ortaya çıktı. Uzmanlara göre geçmişte gençler duvar diplerinde gizlice flört ederken şimdi internet üzerinden cep telefonlarıyla birbirlerine çıplak resim göndermeye başladılar ve bunun sonucunda da sonu intihara varan çok ciddi sorunlar yaşanmaya başlandı. O yaştaki çocukların fotoğraflarının ortaya dökülmesi, okulda bunların alay konusu olması gibi çok sayıda bu konuda acı haber Avrupa medyasına yansıyor. Bu nedenle de özellikle velilerin çok dikkatli olması, çocuklarının sosyal medyada nereye girdiklerini, ne yaptıklarının çok iyi kontrol edilmesi isteniyor. Tabii bir başka konu da internet ortamında pedofillerin çocuklara yönelik cinsel saldırısı, istismarı. Bu konuda da çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Yine bu konuda da uzmanların uyarısı, anne babalara dikkatli olun. Çocuğunuzun kimlerle konuştuğuna dikkat edin. Yani baskı altına almasanız bile en azından uzaktan da olsa takibini yapın deniyor. Ve çocuklara da bu konuda ciddi uyarılar var. Özellikle sosyal medyada tanımadığınız insanları listenize eklemeyin. Tanımadığınız insanlarla çok samimi olmayın, onlarla farklı bir alışverişe girmeyin. Çünkü orası sosyal medya, karşınızdaki insan çok iyi görünebilir. Ancak ekranın ardında kimin olduğunu bilmeniz mümkün değil. O yüzden de gerçek hayatla sosyal ve sanal ortamı birbirine karıştırmayın uyarısı yapılıyor. Bu uyarı sanıyorum sadece Avrupa'da değil, bütün dünyada Türkiye'deki gençler için de geçerli bir uyarı Nilgün Doruk.
Evet. Peki alınması gereken önlemler konusunda uzmanlar neler söylüyorlar acaba?
Ya en önemlisi akıllı telefon kullanımı konusunda ebeveynlerin sınırlama getirilmesi. Çünkü bu konudaki yaş oranı çok düşmüş durumda. Neredeyse 10 yaşına kadar gençlerin elinde, çocukların elinde akıllı telefon kullanıyorlar. Bunun yanında özellikle kullanım sırasında girilen sitelerin ya da internet ortamında geçirilen sürenin kontrolüne ilişkin ebeveynlerin bu konuda bir takvim belirlemesi, belli süreler dışında buna izin vermemesi ve girilen sitelerinde belli siteler dışında internet ortamında her tarafına giriş izin verilmemesi isteniyor. Yine çocukların özellikle oyun sitelerinde ya da onlara yönelik kimi sitelerde istismara dönük bir takım olaylara maruz kalmaması için de özellikle geçenlerde çok ciddi tartışma konusu olan bir haberdi. Pedofillerin işte sevdikleri sanatçıların konser bileti karşılığında çocukları bir takım istismar olgusuna zorladıkları yönünde haberler vardı. İşte bunlara dikkat edilmesi, çocukların ne aldığını, nereye gittiği, ne giydiği, kimlerle konuştuğu konusunda ebeveynlerin biraz daha uyanık olması isteniyor. Yani aslında bütün önlemlerin odağında anne babalar var. Bütün önlemler sizin aslında uygulamaya konulması, hayata geçirilmesi konusunda en büyük sorumluluk yine onlarda uzmanlara göre.
Evet, sevgili Yusuf Özkan, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Umarız alınan önlemler doğrultusunda bir nebze de olsa çare olur. Ama dediğiniz gibi her şey anne babada. Yine bütün sorumluluk onlarda. Çok teşekkür ediyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Yayınlar, teşekkürler.
Damarlarımda yine aşk var, gözlerim yine bir mana. Başladı güneşli yağmurlar, ıslandı umudumun saçları. Ben her bahar aşık olurum, rüzgar olur, yağmur olurum. Filizlenir anılarda gururum. Taşar içimden ruhum. Ben her bahar aşık olurum, rüzgar olurum. Filizlenir anılarda gururum. aşk var. Gözlerim yine bir maral başladı, güneşli yağmurlar ıslandı umudumun saçları. Gönlümde sönen ateşi küllerini savururum, kalbimdeki aceleni peşinde ben kaybolurum. Gönlümde sönen ateşi küllerini savururum, kalbimdeki aceleni peşinde ben kaybolurum. Ben her bahar aşık olurum, rüzgar olur yağmur olurum, filizlenir anılarda gururum. Taşar içimde ruhum. Ben her bahar aşık olurum, rüzgar olur yağmur olurum, filizlenir anılarda gururum. Taşar içimde ruhum.
Sihirli Sözcükler.
Köşemiz başladı. En sevdiğiniz köşelerimizden biri sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu da bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş
merhabalar,
geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Bugün mevsime uygun konuşacağız.
Evet.
Edebiyatımızda baharı konuşacağız. Şiirlere, şarkılara konu olmuş ve en çok rağbet gören mevsimlerden biri aslında
tabii,
bahar değil mi?
Tabii. Aslında biz program yapımcısı arkadaşlarla konuşurken biraz da nasıl diyelim, en amiyane şeklini dile getirdik. Geldi bahar ayları, gevşer gönül yayları diyerek. Gerçekten de öyle, bahar ve çiçeklerin açmasıyla birlikte insanın ruhunda bir tazelenme oluyor. Belki biz fark ediyoruz o her zamanki hali. Daha yoğun bir şekilde hissediyoruz bazı şeyleri. O yüzden de şairlerin de her ikisi de hem sonbahar hem ilkbahar dizelerinde çok yer almış.
Evet, özellikle de leylaklar.
Evet, leylak zamanı Ankara'da. Biz tabii belki şunu söylemeliyiz, dinleyicilerimiz farklı şehirlerde, farklı ülkelerdeler. Ankara'yı bilenler olabilir, bilmeyenler olabilir. Ankara kışı gri geçiren şehirlerden. Dolayısıyla bahar geldiği zaman biz çiçeklere daha bir canlılıkla bakıyoruz. Çünkü öyle bir şeyin içinden çıkıyoruz ki her bir renk daha bir anlam ve değer kazanıyor. Ankara'da leylak zamanı. Bizim de bugün seçtiğimiz şairimiz Cemal Süreyya'nın şiirlerinde sıklıkla kendini gösteren bir çiçek leylak. O yüzden de biz de leylakları
şiirlerde bile o leylan kokusunu duyarız değil mi?
Evet, hatta bir şiiri var, İntihardır adı. Tam intihara niyetlenen adamı anlatır aslında. Sen tam tabancayı şakağına dayamışsın ama kapı açılıveriyor ve üstündekileri bir bir fırlatıp atan bir leylak sesi. Leylakların sesini duyarak hayata dönen bir şairden bahsediyoruz. Cemal Süreyya'dan biraz bahsedelim isterseniz.
Evet, lütfen.
Cemal Süreyya aslında kendisini şair haline getiren devasa bir hayatı yaşamış biridir. Daha çocuk yaşta sürgünü yaşamış, çok küçük yaşta annesini kaybetmiş. Evinin içinde üvey anneyle büyümüş, onun zorluklarını yaşamış. O çocukluğu boyunca yaşadıkları öylesine etkilemiş ki bir şair dostunun söylediği gibi her aşık olduğu kadında annesini arardı diye bahsediyor ondan. Ciddi bir, nasıl söyleyelim, iniş çıkış sözcüğü yetmez tanımlaması onun gibi bir hayatı anlatmaya. Ciddi bir savrulmanın içinden sağ çıkmış biridir Cemal Süreyya. İlginç olanı, itiraf edeyim, bir böylesine coşkun şiirlere
can vermiş bir şaire, bir türlü benim şahsen yakıştıramadığım bir işe sahiptir. Maliye müfettişliği ve darphane müdürlüğü gibi. Paranın basıldığı yerdedir sonuç olarak. Olağanüstü bir şairdir. Çünkü Türkçeyi çok dönüştürerek kullanan şairlerden. Zaten ikinci yeninin önemli şairlerinden, Türk edebiyatı açısından, şiiri açısından dev şairlerimizden biri. Ama çarpıcı olan tarafı tabii şiirlerinin baştan çıkarıcılığı, onu söyleyelim.
Evet.
Mutlaka okunması gerek. Yani biz buradan tabii seslendirebileceklerimizi seçebiliyoruz ama şiire yakınlığı olabilecek herkesin mutlaka birkaç tane Cemal Süreya şiiri ya vardır dizesi aklında ya da olmalıdır. Öyle bir şairdir Cemal Süreya.
Evet. Şimdi Bahar'ın getirdiği coşku, canlılık, üzerimizdeki o olumlu etki, neşe işte her şeye yansıyor. Dolayısıyla da edebiyatımızdaki şiirlere, metinlere.
Aslında pek çok şair ya da sanatçı gibi diyelim, kadınların Cemal Süreya üzerindeki, Cemal Süreya şiirleri üzerindeki etkisi çok fazla. Dolayısıyla yaşanılan o aşk duygusu da çiçeklerle de ifade edilmiş. Mesela bir şiirindeki bir çiçektir, şiirin adı zaten. Der ki bir çiçek duruyordu orada bir yerde, bir yanlışı düzeltircesine açmış. Ve devam eder, aldım çiçeğimi şurama bastım, bastım ki baktım meğer yalnızlığımmış. Dolayısıyla eski eşlerinden biri diyelim, bir sonraki eşi için Bayan Nihayet diye şiir yazmış Cemal Süreya ve eski eşi demiş ki bize de son olduğumuzu söylerdi, bana ve bir önceki eşine. Nitekim Cemal Süreya daha sonra, Bayan Nihayet'ten sonra, belki de Türk edebiyatının en canlı aşk hikayesi ve en edebiyatçılar tarafından en verimli aşkı olarak anılan Tomris Uyar'la olan beraberliğini yaşar ve olağanüstü bir ahenk ve ürün çeşitliliğiyle iki sanatçı aşka aslında edebiyata genellikle şöyle sanılır, hani aşk edebiyata bir araçmış gibi, ama tam tersi olmuş bu sefer, edebiyat aşka bir araç olarak şekil bulmuş. Yine Lavanta diye bir şiiri var şairin. Bu şiirin bir özelliği var, bunu söyleyelim. Cemal Süreya şiirlerinde kadınlar çok biraz acımasızca keşfedilirler. Yani çok ortada kalıverirsiniz okurken, kendinizi bulursunuz. Orada bir kadına hitap ederken diyor ki odanız sizin kız kardeşinizdir. Gerçekten de kadınların, özellikle genç hanımların odası sırdaşlarıdır ve yakınlarıdır. Şahsiyeti vardır odanın. Önemlidir. Ve devam ediyor aynı şiirde. Diyor ki bir şeyiniz olayım sizin. Hani nasıl isterseniz öyle, oğlunuz, kiracınız, sevgiliniz, birisine hitaben söylemiş bunu. Dünyanın bir ucuna birlikte gider miyiz? Bekletilmiş ipeklinizden kopmaya can atan bir düğme oluvereyim. Boş verin, o düğme hayın olsun.
Ama bir şeyiniz olayım.
Ama gider miyiz? Yani aslında kadınların yeniden keşfedildiği şiirlerden biri bu gerçekten. Hakikaten bazen o ipekliden kopmaya yüz tutan düğmenin hayınlığını biz hissediyoruz, hayatın içinde vardır ve odanız kız kardeşinizdir dizesi bununla daha bir anlam buluyor. Bir şair tarafından bu kadar nasıl söyleyelim, perdesizce görülebilir olmak, o şair şu anda hayatta olmasa bile her kadını etkiler. O yüzden de etkilemek isteyen herkesin bilmesi gereken dizeleri vardır Cemal Süreya'nın. Yine bir şiiri şöyle der. Güzelsin sevgilim ama çok yakından.
Uzaktan, evet. Bir de hep yakınında olmak istediği için belki.
Tekrar söyleyeyim. TRT kuralları gereği dile getirebildiğimiz dizeleriyle yetiniyoruz. Cemal Süreya gerçekten aşkın en yalın halini dizelerinde dile getirebilen güçlü bir şair. Yakın olmayı ve yakını dile getirmeyi bilen bir şair gerçekten.
Evet. Şimdi bahara döndüğümüzde, bahar aslında parlamak, ışık saçmak demek. O da işte şairlerin dizelerinde aynı şekilde dile gelmiş, değil mi?
Evet. Aslında şöyle bir şey var. Cemal Süreya şiirinin şöyle söyleyelim. Cemal Süreyya'nın şiirlerinde Türkçenin yapılaşması öyle bir hale gelebiliyor ki bazı dizeleri birden çok kez okuyup o ışıltıyı ve parlaklığı görebilmek mümkün. Samimiyeti ve aynı şekilde dizenin kurgusunu değiştirmiş. Küçük bir parantez şöyle yapabiliriz. Aslında birinci yeni ve ikinci yeni Türk edebiyatında geleneğe karşı çıkışla kendini bulmuş. Fakat şöyle bir yanılsama vardır. Hani geleneğe karşı çıkmak, var olan şiire karşı çıkmak sanki onu yapamamak gibi algılanabiliyor zaman geçince üzerinden. Hayır, Cemal Süreyya'nın beyitleri var, modern Türkçe ile yazılmış. Dolayısıyla çok güçlü ifade eder kendini. Yine bir şiiri var, iki kalptir şiirin adı da zaten. İki kalp arasındaki en kısa yol, birbirine uzanmış ve zaman zaman ancak parmak uçlarıyla değebilen iki kol. Merdivenlerin oraya koşuyorum. Beklemek gövde kazanması zamanın. Çok erken gelmişim, seni bulamıyorum. Bir şeyin provası yapılıyor sanki. Kuşlar toplanmışlar, göçüyorlar. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Şimdi Cemal Süreyya'nın
nasıl bir ifade,
çok
değil mi?
İşin hoş tarafı sadece bu dizeyle biten, yani keşke yalnız bunun için sevseydim seni dediği 20 şiiri vardır ve bu bir şiir kitabıdır başlı başına. Hı-hı. Bir iki işte beyitleri ve bazı farklı teknikleri kullandığı şiirleriyle beraber. Yani bir kadını sevmenin 20 farklı bakışını, 20 farklı zamanda yazılmış bambaşka dizelerle, 20 şiirle dile getirebilmiş bir şair. Ve hepsi bu dizeyle biter. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Kuşların göçüyle, ilkbaharla, sonbaharla, çiçeklerin açılışıyla, sabrettikleriyle, beklemekle. Hatta bir şiiri daha vardır ki buraya taşımak mümkün değildi, fakat Tomris Uyar'a aşık olduğunda her ikisi de evlidir. Hem Cemal Süreyya hem Tomris Uyar tanışırlar ve aşık olurlar, fakat evlidirler ve yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Ve o şiirinde Cemal Süreyya der ki, seni seviyorum bütün bunlardan dolayı seviyorum, ama biliyorum her sevgimi söyleyişim sana yük olacaktır, o yüzden susuyorum. Ve suskunluğun, aşkın suskunluğunun şiirini yazar böylelikle. Zaman zaman Anadolu'ya dair sözleri var. Tabii ki her şair gibi ülkeye ve cumhuriyete. Ama ben şu dizesini taşıyabilirim. Tanrım, siz şu uzun Anadolu'yu çocukluk günlerinizde mi yarattınız diye sorar.
Evet, o kadar güzel.
Ve zarif. Aslında tabii ki inanç çok samimi bir şey olduğu için biz hepimiz dua ederken hep sen diye hitap ederiz. Allah'ım ne olursun şu işimiz rast gitsin. Ama ne olursundur o, ne olursunuz değildir, değil
evet,
mi?
Evet.
O samimiyet kalbimizde yer ettiği için o inancı senle dile getiririz. Ama şair zarafetiyle Anadolu'yu anlatırken Cemal Süreyya böyle söylemiş. Tanrım, siz şu uzun Anadolu'yu çocukluk günlerinizde mi yarattınız? Zaman zaman bu ülkenin haline, itiraf edelim, olana bitene, gönlümüzde çelişme haline baktığımızda dile gelebilecek, akla gelebilecek dizelerden biri.
Şimdi eski dönem şairlerine ya da güftekarlarına baktığımızda bu zarafeti
evet,
hep görüyoruz. Örneğin bir Türk sanat musikisi şarkısı vardır. Neden
başınızı
öne eğdiniz? Yani orada da böyle sizle. Ama şimdi sevgiliden ayrılınca Allah belanı versin diye şarkı yapabiliyorlar.
Horatlık yani, maalesef, evet haklısınız.
Dizelerde de bu böyle dile geliyor.
Aslında geçen sevdiğim bir araştırmacıdır Dücane Cündeoğlu. Mimarlık üzerine bir çalışmasını okuma fırsatı buldum. Söyledikleriniz onun bir sözünü hatırlattı bana. Hani bir atasözü vardır ya, zevkler ve renkler tartışılmaz. Cündeoğlu diyor ki, eğer zevkiniz olgunlaşmışsa tartışabilirsiniz. Toyken tartışılamaz. Bu bir zevkin ya da hayata bakışın olgunlaşmasıyla ilgili. Biz zaman zaman samimiyeti sevgi zannettiğimiz için saygıyı görmezden gelebiliyoruz ya da hiç uyanmayabiliyor hayatın
evet,
içinde.
Evet.
Büyük bir kayıp.
Evet.
vitamin eksikliği gibi ciddi bir sorunla yol açıncaya kadar bir uzman tarafından tespit edilmezse ciddi sorunlara yol açabilir.
Ama onun için işte Cemal Süreya ya da Cemal Süreya gibi şairlerimizi okurken o keyfi alıyoruz.
Evet, evet.
Şimdi bulamıyoruz o keyfi ne yazık ki.
Evet bulamıyoruz. Ya da hani şu Diyojen gibi elimizde bir mum, bir fenerle aramamız gerekiyor gerçekten.
Evet.
Çünkü çokluğun niteliği yükseltmediği, yani bir şeyin çok olmasının niteliği yükseltmediğini en iyi bizler görüyoruz şu anda. İletişimimiz çok, bilgimiz çok, ulaşılabilirliğimiz, ulaşabilirliğimiz çok. Fakat nitelik arayışımız hala bir doygunluğa sebebiyet evet. vermiyor. Yani ulaşamıyoruz.
Şimdi bahar deyince benim aklıma ilk içimizi ısıtan güneş ve tatlı serin rüzgar gelir. Şair deyince de işte Cemal Süreya gelir.
Cemal Süreya özel biri gerçekten. Hemen söyleyelim. Biz tabii özellikle ben maalesef seslendiremediğim için Süreya şeklinde iki y'yle söylüyorum ama tek y'lidir soyadı. Bilenler bilecektir. Bilmeyenler için söyleyelim. Cemal Süreya hafızasına çok güvenirmiş. Bir telefon numarası dolayısıyla arkadaşıyla iddiaya girmiş ve demiş ki eğer bu telefon numarasını yanlış hatırlıyorsam adımdan bir harfi silerim, o kadar eminim. Fakat yanlış hatırlamış hasbelkader. Ve soyadındaki iki Y'den birine atmak anlamı değiştirmez. Hani A'yı çıkaramayacağı için. Dolayısıyla mahkeme kararıyla soyadındaki iki Y'den birini sildirmiş iddiayı kaybettiğinden dolayı. O yüzden Cemal Süreyya'dır. Tek Y ile yazılır.
Evet.
Hatırlamak
verdiği
lazım.
Verdiği sözü de tutmuş oldu. Daha nice şiirleri vardı.
Evet.
Aslında vaktimiz olsaydı keşke hepsine yer verebilseydik ama süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bugün için haftaya yine birlikte olacağız sevgili Elif Berna Kutlu Ata. Sevgili dinleyicilerimiz programın sonuna geldik bugün de. Yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentten merhaba diyeceğiz sizlere. Görüşünceye dek hoşça kalın.
Adımız
hayatın sesleri.